Merhaba. İş dünyasında hepimizin bildiği o meşhur söz var ya, büyük balık küçük balığı yutar. Yıllarca hepimiz buna inandık, değil mi? Yani şirketler bütün stratejilerini bunun üzerine kurdu. Büyü, daha çok büyü, rakiplerini yut. Ama ya bu kural artık geçerli değilse, ya okyanusun kuralları tamamen değiştiyse? Bugün işte tam da bu konuyu merkezine alan bir analiz var önümüzde. Yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın "Büyük Balık mı, Hızlı Balık mı?" başlıklı yazısı ve kendisinin profesyonel geçmişine dair bazı notlar. Amacımız bu kaynakları kullanarak iş dünyasındaki bu devasa değişimi anlamak. Yani o yeni çağ, hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu çağ. Üstelik bunu sadece teoriyle değil, Türkiye'den inanılmaz bir vaka analiziyle yapacağız.
Kesinlikle. Çünkü bu değişim öyle soyut bir kavram falan değil. Yani 90'lı yıllarda hepimizin gözünün önünde yaşandı. Yazarın da yazısında harika bir şekilde betimlediği o.
O yırtık kot pantolonlu genç milyarderler.
Bulmuş küçücük teknoloji şirketleri
Evet.
yüzyıllar sanayi devlerini sollamaya başladı.
O dönem gerçekten bir şok dalgasıydı. Düşünsenize, bir yanda on binlerce çalışanı olan, devasa fabrikaları, küresel dağıtım ağları olan holdingler var. Karşılarındaysa 100, belki 200 kişilik tek bir ofise sığan, en büyük varlığı sunucuları ve yazdıkları kodlar olan şirketler
Ve bu yeni oyuncular
ve bu yeni oyuncular ciroda, kârda, marka değerinde o devleri bir bir geçiyor. Bu sadece bir rekabet değil, bu bir devrimdi.
işte yazar Mustafa Başar'ın hızlı balık dediği şey tam olarak bu. Değer yaratmanın tanımı değişti. Artık olay sermaye büyüklüğü değil, çalışan sayısı değil, fiziksel varlıklar hiç değil.
Peki ne o zaman?
Olay hıza, değişen koşullara anında adapte olabilme yeteneğine ve en önemlisi insanların belki farkında bile olmadığı yeni ihtiyaçlarına cevap verebilmeye dönüştü. Yazıda da dendiği gibi çağ ona ayak uyduranların çağı oldu.
Yani yavaşsanız ne kadar büyük olduğunuzun bir önemi kalmıyor.
Hiçbir önemi kalmıyor. Okyanusun dibini boyluyorsunuz.
Bu startuplar için çok mantıklı geliyor kulağa. Zaten küçükler, çevikler, kaybedecek pek bir şeyleri yok. Ama benim aklıma şu takılıyor. Peki ya o devasa büyük balıklar? Yüzyıllık bir şirket, bir tanker gemisi gibi düşünün, nasıl bir sürat teknesi gibi manevra yapabilir ki? İşte bu noktada kaynaklar bize muazzam bir örnek sunuyor. Efes Pilsen.
Evet, Efes Pilsen vakası tam da bu sorunun cevabı aslında. Şirket 2000'li yılların ortalarında çok çok ciddi bir tehditle karşı karşıyaydı.
Neydi o tehdit?
Ana gelir kaynakları, yani satışlarının bel kemiği olan geleneksel kanal.
Hani şu bildiğimiz bakkallar, büfeler, tekel bayileri.
Aynen öyle, işte o kanal organize perakende, yani büyük süpermarket zincirleri karşısında hızla eriyordu. İnsanların alışveriş alışkanlıkları değişiyordu.
Bir dakika, burada bir duralım. Şimdi, normal bir strateji toplantısında akla ilk ne gelir? Tamam, geleneksel kanal zayıflıyor, biz de kazanan atı oynayalım, bütün gücümüzle süpermarketlere odaklanalım.
Evet.
Onlarla daha iyi anlaşmalar yapalım. Bu daha mantıklı bir yol gibi görünmüyor mu?
İşte bu tuzağa düşülen yer. Mustafa Başar'ın felsefesine dönersek bu işleri doğru yapmak olurdu. Yani mevcut süreci daha verimli hale getirmeye çalışmak.
Anladım.
Ama Efes'teki stratejistler tehlikenin çok daha büyük olduğunu görmüşler. Süpermarketlere ne kadar odaklanırsanız onlara o kadar bağımlı hale gelirsiniz.
Doğru.
Yarın bir gün o zincirler, artık senin ürününü bu fiyattan satmıyorum. Raf parası olarak da şu kadar istiyorum dediğinde ne yapacaksınız?
Hiçbir şey. Pazarlık gücün sıfırlanır.
Sıfırlanır. Tek bir kanala mahkum olmak bir dev için bile ölümcül olabilir. Efes, yazarın da dediği gibi antenleri açık bir şirket olduğu için bu geleceği öngörmüş.
Yani kendi güçlerini başka bir deve teslim etmek istememişler. Peki ne yapmışlar? İşte burası gerçekten çok ilginç.
Doğru işi yapmaya karar vermişler. 2008'de OTC, yani Off Trade Chain adında bir proje başlatıyorlar.
OTC.
Evet, projenin özü şu: kendi satış noktalarımızı açalım.
Ciddi misiniz?
Evet, düşünün, Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biri perakendeci olmaya karar veriyor. Bu o dönem için inanılmaz radikal, ezber bozan bir hamle.
Bu kulağa çok riskli geliyor. Birincisi, bu devasa bir operasyonel yük demek. İkincisi ve bence daha önemlisi, bunu yaparak aslında yıllardır iş yaptıkları o bakkallara, bayilere rakip olmuyorlar mı?
Heh.
Yani siz artık iş yapamıyorsunuz, kenara çekilin, biz geliyoruz demek gibi bir şey değil mi? Bu kendi dağıtım kanalını baltalama riski yok mu?
Harika bir nokta. İşte stratejinin dehası da tam burada ortaya çıkıyor. Efes, ben gelip her yere dükkan açacağım demiyor.
Ne diyor peki?
Tam tersine, mevcut iş ortaklarını, yani kendi bölge distribütörlerini ve bayilerini bu sisteme davet ediyor. Diyor ki, gelin bu yeni dükkanları siz açın, siz işletin. Ben size her türlü desteği vereceğim.
Vay canına.
Böylece hem sahadaki tecrübeyi ve yerel ağı kaybetmiyorlar, hem de iş ortaklarını bu dönüşümün bir parçası haline getiriyorlar. Onları tehdit etmek yerine onlara yeni bir can simidi atıyorlar aslında.
Yani mevcut ortaklarını bir nevi franchising sahibi gibi mi konumlandırıyorlar? Bu gerçekten çok akıllıca. Peki her türlü destek derken neyi kastediyoruz? Sadece bir tabela verip hadi bol şans dememişlerdir herhalde.
Dememişler. Hatta İnanılmaz bir paket sunmuşlar. Projenin detaylarına baktığımızda bunu görüyoruz. Birincisi, genel satın alma, mağaza projesi, dekorasyon gibi işin en karmaşık kısımlarını kendi profesyonel ekipleriyle üstleniyorlar.
Yani bayiye anahtar teslim bir dükkan sunuyorlar.
Aynen öyle. Standartları belli bir dükkan. İkincisi ve bence en kritik olanı, açılan dükkanın ilk 6 aylık kirasını Efes karşılıyor.
Bir saniye, ilk 6 ayın kirasını mı ödüyorlar? Bu neredeyse bu işin tutmaması imkansız demek gibi bir şey.
Tam olarak öyle.
Yani yeni bir iş kuran herkes için en büyük korku ilk aylarda masrafları karşılayamamaktır. Efes bu korkuyu tamamen ortadan kaldırıyor.
Tamamen. Ama dahası da var. Bunun üzerine yeni açılan bu noktalara başlangıç sermayesi olarak bir miktar bedelsiz ürün de veriyorlar.
İnanılmaz.
Yani bayiye diyorlar ki, dükkanın hazır, 6 ay kiran ödenmiş, raflarındaki ilk parti mal da benden hediye, senin tek yapman gereken kapıyı açıp satışa başlamak.
Bu sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda muazzam bir psikolojik güvence. Ben bu projeye o kadar inanıyorum ki bütün riski ben alıyorum mesajı veriyorlar.
Kesinlikle.
Peki sonuç ne olmuş? Bu kadar büyük bir teşvik karşısında sahanın tepkisi ne olmuş?
Sonuç inanılmaz. Sadece 2 yıl içinde Türkiye'nin stratejik noktalarında 200'den fazla yeni satış noktası açılıyor.
2 yılda 200.
Evet. Ve projenin ne kadar ileri görüşlü olduğunu kanıtlayan bir detay daha var. Satışların geleneksel olarak çok düşük olduğu, hatta pazarın zayıf kabul edildiği Kayseri, Ağrı gibi şehirlerde bile bu dükkanlar açılıyor ve başarılı oluyor.
Bu neyi gösteriyor peki?
Bu şunu gösteriyor, o bölgelerde talep yok değilmiş. Sadece ürüne ulaşım yokmuş. Efes, var olmadığını düşündüğü bir yerde kendi pazarını yaratmış oldu.
Bu gerçekten bir tehdidi fırsata çevirme sanatının dersi gibi. Sadece mevcut satış kanalını korumakla kalmıyor, yepyeni bir pazar damarı açıyorlar. Bu OTC projesi daha sonra Ecomini markasıyla daha bilinen bir yapıya kavuştu sanırım.
Evet, proje başarılı olunca daha standart, markalaşmış bir yapıya dönüştü ve günün sonunda Efes iki büyük zafer kazandı. Birincisi, yıllık büyüme hedeflerini rahatlıkla tutturdu. İkincisi ise stratejik olarak çok daha önemli.
Nedir o?
O şımarık ve fazla talepkar davranabilen büyük süpermarket zincirleri karşısında artık masaya çok daha güçlü oturuyordu. Yüzlerce kendi kalesi vardı.
Anladım. Pazarlık gücünü tamamen kendi lehine çevirmişti.
Tamamen. İşte Mustafa Başar'ın analizinde vurguladığı hızlı balık olmak tam da bu. Kendi kaderini kendi eline almak.
Ve bu hikaye yazar Mustafa Başar'ın danışmanlık vizyonunu da mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Biyografisindeki o ifade çok çarpıcı. İşleri doğru yapmak değil, doğru işleri yapmak.
Evet.
Efes'in yaptığı tam olarak buydu. Zayıflayan kanalda daha fazla indirim yaparak, daha çok kampanya düzenleyerek satışları arttırmaya çalışmak işleri doğru yapmak olurdu. Ama onlar oyunu değiştirecek doğru işi buldular ve yepyeni bir kanal yarattılar.
Kesinlikle. Bu vizyon sadece teoride kalmıyor. Dünya Gazetesi, Ekonomim gibi mecralardaki diğer yazılarına baktığımızda da Başar'ın sürekli olarak sahadan gelen gerçek vaka analizleriyle bu stratejik bakış açısını desteklediğini görüyoruz. Bu da analizi çok daha değerli kılıyor.
Ancak makale bu başarı hikayesini anlatıp bitirmiyor. Tam tersine bu hikayeyi bir ayna gibi kullanarak başka bir sektöre çeviriyor ve zihnimizde çok önemli bir soru işareti bırakıyor.
Evet, ve bu da konuyu çok daha evrensel bir boyuta taşıyor. Makale, ilaç sektörünü işaret ediyor.
İlaç sektörü mü? Nasıl bir bağlantı var?
Burada da oyunun kurallarını değiştiren dış bir güç var. Devlet. Devlet, en büyük müşteri konumunda ve sağlık politikaları gereği maliyetleri düşürmek istiyor. Bu yüzden ilaç firmalarına dönüp, %40'lara varan indirimler yapacaksınız diyor.
İlaç firmaları da yüksek kar marjları sayesinde bu indirimi bir şekilde sineye çekip piyasada kalmaya devam ediyorlar, değil mi?
Aynen öyle. Ama bu devasa indirimin bir de görünmeyen, daha doğrusu zincirin son halkasında patlayan bir etkisi var. Türkiye genelindeki 20 binden fazla eczane. Bütün ilaç firmaları fiyatları bir anda %40'a yakın oranda kırınca eczanelerin cirosu da neredeyse bir gecede aynı oranda düşüyor. İşte bu Efes'in geleneksel kanalının karşılaştığı tehdidin aynısı. Hatta çok daha ani ve acımasız olanı.
İşte can alıcı soru da burada geliyor. O eczanelere ne oldu? Onlar da Efes'in bakkalları gibi yavaş yavaş erimeye, bir kapanmaya mı başladılar?
Ya da?
Yoksa onlar da bu krizi bir fırsata çevirip birer hızlı balık olabildiler mi?
Bu üzerinde gerçekten kafa yorulması gereken bir soru. Çünkü seçenekleri var. Belki ana ürünlerinin, yani ilaçların kar marjı düşünce portföllerine yeni kategoriler eklediler. Dermokozmetik, sağlıklı yaşam ürünleri, vitaminler.
Anne bebek ürünleri gibi alanlara daha fazla ağırlık verdiler mi mesela? Yani bir nevi sağlık marketi haline geldiler mi?
Tam olarak. Ya da belki de ürün satmaktan çok hizmet satmaya odaklandılar. Sağlık danışmanlığı rollerini daha fazla ön plana çıkardılar mı?
Mesela tansiyon ölçümü, şeker takibi gibi temel sağlık hizmetlerini veya kişisel bakım danışmanlığını bir iş modeline dönüştürmüş olabilirler mi? Kısacası kendilerini ilaç satan bir dükkan yerine bir sağlık ve iyi yaşam merkezi olarak yeniden konumlandırdılar mı?
İşte bütün mesele bu. Efes'in kendi perakende ağını kurması gibi radikal bir çözüm bulabildiler mi, yoksa her biri kendi başına deneme yanılma yoluyla mı hayatta kalmaya çalıştı? Bir sektörün tamamı en tepedeki bir kararla iş modeli bir gecede altüst olduğunda nasıl tepki verir?
Bütün bir sektör kolektif olarak hızlı balık gibi davranabilir mi?
Ya da belki de cevap daha karamsardır. Belki de çoğu adapte olamadı ve okyanusun yavaş balıkları olarak sessizce kaybolup gittiler.
İşte bu sadece iş dünyası için değil, her an bir krizle yüzleşebilecek herkes için düşünmeye değer bir soru. Kendi Ekomini projenizi yaratacak cesaretiniz ve vizyonunuz var mı?